Ayrım 20 Miras Robert Ludlum Sayfa 221 Kapıya hafifçe vuruldu. Canfield kağıtları toplayarak cebine yerleştirdi. Kim o?
Altın saçlı kız, Allah'ın cezası, yatacak bir yatak arıyorum.
Keskin İngiliz aksanı James Derrick'e aitti. Canfield kapıyı açtığında İngiliz adam içeri daldı. Derrick yatağın üzerine büyük bir sarı zarf attıktan sonra şapkasını komodinin üzerine yerleştirdi ve en yakın koltuğa oturdu.
Şapkanı beğendim James.
Beni tutuklanmaktan koruyabilmesi için dua ediyorum. Bu saatte Savoy'un çevresinde dolaşan bir Londralı'nın sonsuz derecede saygıdeğer bir görünüşü olması gerek.
İnan ki görünüşün aynen öyle.
Senin hiçbir dediğine inanmam. Uykusuzluk hastası herif.
Sana bir viski verebilir miyim?
Aman hayır. Madame Scarlatti sana hiçbir şeyden söz etmedi mi?
Hiçbir şey demedi. Dikkatimi başka yöne çekmeye çalıştı. Ondan sonra da yatak odasına girerek kapıyı kilitledi.
İnanmıyorum. İkiniz birlikte çalışıyorsunuz sanmıştım.
Derrick geleneksel tahta anahtarlığa takılı bir otel anahtarı çıkardı.
Otel dedektifiyle biraz ahbaplık ettim.
Ona güvenebilir misin?
Önemli değil. İkinci katta verilen bir partiyle ilgiliyim sanıyor. Bu genel bir anahtar, her yeri açıyor.
Öyleyse ben bir an önce davranayım. Beni bekle lütfen. Biraz uyuklasan iyi olur.
Dur bir dakika. Senin Madame Scarlatti ile olan ilişkin biliniyor. Bu iş bana düşer.
Canfield bir an duraladı. Derrick'in dediği doğruydu. İngiliz ajanın bu çeşitten bir dedektiflikte kendinden çok daha üstün olabileceğini düşünüyordu. Ama öte yandan da Derrick'e nedenli güvenebilirdi ki? Hem ona her şeyi söylemek de istemiyordu. İngiliz hükümetinin bazı kararlar alması hoş olmayabilirdi.
Çok yüreklisin Derrick ama bunu senden isteyemem.
Yürekli filan değilim. Yabancılarla ilişkili yasalara uygun davranıyorum o kadar.
Her neyse ben kendim gitmeyi tercih ederim. Açıkçası senin bu işe karışmana gerek yok. Senden yardım istedim, benim görevimi yapmanı değil.
İkimiz de biraz fedakarlık edelim.
Niçin?
Daha emin olur.
Bunda haklısın.
Ben önce giderim. Sen koridorda asansörün yanında bekle. Odalara bir bakayım, sonra sana işaret ederim.
Nasıl?
Alabildiğine az gayret göstererek, belki kısa bir ıslık.
Canfield kısa ve keskin ıslığı duyunca acele adımlarla 9 batı 1'e doğru yürüdü. Kapıyı kapatıp el fenerinden çıkan ışığın geldiği noktaya gitti. Tamam mı?
İyi bakılmış bir otel süiti. Belki Amerikalılarınki gibi gösterişli değil ama kuşkusuz daha rahat ve insanın kendi evi gibi.
Bu çok iç açıcı bir söz.
Bildiğinden de fazla. Gerçekten de bu gibi görevlerden hiç hoşlanmıyorum.
Böyle konuşurlarken odaları iyice aramaya başlamışlardı. Odaların planı 2 kat aşağıdaki Scarlatti Suite ile aynıydı. Ne var ki benzer eşyanın yerinde odanın ortasında duran uzun büyük bir masa ve bunun çevresinde bir düzine iskemle vardı.
Toplantı masası galiba dedi Derrick.
Gel bir pencereye bakalım.
Hangisine?
Canfield düşündü. Buradakine. Elizabeth Scarlatti'nin pencereleriyle aynı sırada olanına doğru yürüdü.
Güzel bir buluş. Gel.
İngiliz Canfield'a ışık tutuyordu. Tahta pervazın üzerinde boyayı çizerek açılmış yeni bir oyuk vardı. Tahtanın dıştaki taşla birleştiği yerde de benzer bir yarım daire vardı. Oyuk kuşkusuz geniş bir halatın sürtüşmesinden oluşmuştu.
Her kimse kedi gibi biriymiş dedi Canfield. Gel de bir de öbür odalara bakalım.
İki adam önce soldaki yatak odasına girdiler. Burada 2 kişilik yatak vardı. Masaların çekmeceleri boştu. Dolaplarda ise yalnızca askılar ve boş ayakkabı kalıpları vardı. Banyo da tertemizdi. Sağdaki yatak odası da aynıydı ama yatakta daha önce biri ya uyumuş ya da dinlenmişti.
İri yapılı biri, 1.85'in üstünde olmalı dedi İngiliz.
Nasıl anladın?
Kaba etlerinin izinden. Bak yatağın yarısından aşağıdaki izlere.
Hiç aklıma gelmezdi doğrusu.
Benim başka diyeceğim yok.
Adam yatağa oturmuş da olabilir.
Ben yalnızca belki demiştim.
Kenfield dolabın kapağını açtı. Hey, ışığı buraya tutsana.
Al.
Bak işte burada. Dolabın içinde yerde beceriksizce toparlanmış bir halat vardı. Halata metal tutturucularla üç geniş deri parçası iliştirilmişti.
Bu bir alp halatı dedi İngiliz ajanı.
Dağa tırmanmak için mi?
Evet, çok güvenilir bir yol. Profesyoneller spora aykırı diye kullanmazlar bunu. Genellikle kurtarma işlemleri için kullanılıyor.
Aferin onlara. Savoy'un duvarlarında işe yarar mı bu?
Hem de nasıl. Çok çabuk ve emin bir yol. Haklıymışsın. Hadi çıkalım buradan dedi Kenfield. İşte şimdi içki içerim.
Tabii. Kenfield güçlükle yataktan kalktı.
Viski ve soda mı ahbap? Eyvallah.
Amerikalı bar olarak kullandığı masaya doğru yürüdü ve iki bardağı büyükçe tutarlarda viski doldurdu. Birini James Derrick'a uzatırken kendininkini de hafifçe havaya kaldırdı.
İyi çalışıyorsun James. Sen de pek fena sayılmazsın. O halatı almakla iyi ettin diye düşünmeye başladım.
Karışıklık çıkarmaktan başka bir işe yaramazdı ki orada kalsaydı.
Ben de onu demek istiyorum. İşe yarayabilir. Tam da Amerikalılara özgü bir araç.
Ne demek istiyorsun?
Alınma canım. Yani siz Amerikalılar araç ve gereçlere öylesine düşkünsünüz ki demek istemiştim. Amerikalıların sporculuk arayışı sporu beceriye değil, satın aldığı gereçlerle başarabilmeye dayanır.
Eğer bu Amerikan nefreti saati ise kendine radyoda bir program bulmalısın.
Lütfen Matthew, senin haklı olduğuna inandığımı söylemeye çalışıyorum. Scarlatti süvitine kim girdiyse kuşkusuz bir Amerikalıydı o. Belki de o halat sizin elçilikten birine aittir, bunu hiç düşünmedin mi?
Bulabilir miyiz kimin olduğunu?
Elçilik sizin, eğer adam elçiliktense. Belki Berthold'u tanıyan biri, senetlerle ilgili adamlardan. Böyle bir halatın dağcılıktan anlayan biri tarafından kullanılması gerek. Elçilikte en fazla kaç tane dağcı bulunabilir? Scotland Yard bu konuyu bir günde araştırabilir.
Hayır, biz kendimiz araştırırız.
Zaman kaybı olur bu. Hem elçilik personeli üzerine dosyalar vardır. Kaç tanesi bunların dağcıdır?
Kenfield, Derrick'e arkasını dönerek bardağını doldurdu. Scotland Yard işe karışırsa olay bir polis işi olur. Bunu istemiyoruz. Soruşturmayı biz yaparız.
Nasıl istersen, zor olmamalı. En fazla 20-30 kişi vardır, çabuk buluruz.
Bulacağız. Kenfield yatağın kenarına oturdu. İngiliz viskisinin sonunu içerken,
söyle bana, sende elçilik personelinin tam bir listesi var mı?
Tabii var.
Ve şimdi orada çalışanların geçen yılki senet dalaveresine karışan kişiler olduğundan eminsin.
Evet, söyledim ya. Her neyse, Devlet Bakanlığı öyle düşünüyor. Bunun üzerinde durmayı bırakırsan iyi olur.
Tamam, zaten geç oldu ve masamın üzerinde beni bekleyen bir sürü iş var.
İngiliz ajan iskemleden kalkarak şapkasını bıraktığı masanın yanına gitti.
İyi geceler Kenfield.
Gidiyor musun? Berthold dosyasında önemli bir şey var mı?
Okuyacağım ama şu anda çok yorgunum.
James Derrick kapının yanında durarak bitik Kenfield'a baktı.
Bir bölümü seni çok ilgilendirecek sanırım. Bir sürü daha var ama bir tanesi çok ilginç.
Neymiş o?
Markil'in atletik faaliyetleri arasında dağcılık da yer alıyor. Ünlü sporcu Malter Horn kulübünün de üyeleri arasında.
Kenfield öfkeyle ayağa kalkarak İngiliz'e bağırdı.
Allah aşkına, bunu daha önce neden söylemedin? Nasıl olsa sen Berthold'un elçilikle olan ilişkileriyle ilgili değil miydin? Ben de bu ilişkiyi bulmaya çalışıyordum.
Kenfield Derrick'e baktı. Demek Berthold'muş ama niçin? Eğer kadının kapıyı kimseye açmayacağını biliyorsa...
Belki bilemem ki. Dosyayı iyice oku, çok ilginç. Ne var ki elçilikle ilgili fazla bir şey bulacağını pek sanmıyorum. Ama sen de dosyayı onun için istememiştin zaten, değil mi?
İngiliz dışarı çıkarak kapıyı sertçe kapadı. Kenfield onun ardından şaşkın şaşkın baktı. Ama umursamayacak kadar yorgundu.
30. bölüm. Genç adamın telefonu uyandırmıştı. Matthew.
Evet Can.
Telefonu tutan kolu uyuşmuş olduğundan canı acıyordu. Ben lobideyim. Anne Scarlatti ile biraz alışveriş yapmam gerektiğini söyledi.
Adam saatine baktı. 11:30 olmuştu. Uykuya ihtiyacı olduğundan bu kadar çok uyumuştu. Ne oldu?
Onu hiç böyle görmemiştim Matthew. Çok korkuyor.
Bak bu yeni bir nokta. Sheffield işinden söz etti mi?
Hayır, ben konuyu açtığımda durumun değiştiğini söyledi.
Başka bir şey söyledi mi?
Bir de bu akşam üzeri seninle konuşacağını söyledi. New York'ta halledilmesi gereken sorunlar varmış. Galiba sana İngiltere'den ayrılıp eve dönmek istediğini söyleyecek.
Olanaksız bu. Tam olarak ne dedi?
Pek açık konuşmadı. Chancellor'ın aptalın biri olduğundan ve boşu boşuna vakit geçirmekten söz etti.
Buna kendi de inanmıyordur.
Biliyorum, pek inandırıcı da değildi ama dediğini yapacağı benzer. Sen ne yapacaksın?
Onu şaşırtacağım umarım. 2 saat kadar alışverişe devam et, olmaz mı?
Geçe bir öğlen yemeği için sözleşerek vedalaştılar. Yarım saat sonra Canfield lobiden geçerek lokantaya girdi ve kahvaltı ısmarladı. Şimdi aç kalmanın zamanı değildi. Yanında Berthold'un dosyası vardı. Dosyayı masada okuyacağına kendi kendine söz verdi. Dosyayı açarak tabağın soluğuna yerleştirdi. Birinci sayfanın başından okumaya başladı. Jacques-Louis Aumont Berthold, Châtellerault'un 4. markisi. Dosya çok zengin kişiler üzerine hazırlanmış, diğer dosyalar gibiydi. Aile geçmişi hakkında ayrıntılar. Birçok kuşak geriye giderek ailenin her üyesinin hükümette, toplumda ve iş hayatında kazandıkları unvanlar, hepsi de çok etkili gibi durup aslında anlamsız sözler. İngiltere'nin sınırları içinde bulunan Berthold mülk ve tahvilleri, sözü geçen kişinin eğitim dönemi ve ticaret dünyasında yükselişi, devam ettiği kulüpler, tam doğru olarak özel tutkuları, otomobiller, atçılık, köpekler, iyi yaptığı sporlar, polo, yelken, dağcılık, hoşa giden sözler arkadaşları tarafından, diğerleri ise rakipleri ve düşmanlarına yazılmış. Canfield bir kalem çıkararak dosyaya 2 işaret koydu. Bunlar birincisi sayfa 18'de 5. paragrafın yanındaydı. Çünkü bu paragraf hem çirkin ve yersiz kaçıyordu hem de Ulster'ın Avrupa'da gittiği kentlerden birinin adını kapsıyordu. Berthold ailesinin Ruhr Vadisi'nde geniş işletmeleri vardı. Bu işletmeler Sarajevo'daki suikastan 2 hafta önce Alman Maliye Bakanlığı'na satılmıştı. Tassing ve Stuttgart'taki büroların kapatılması çevrelerinde önemli söylentilere yol açmıştı. Berthold ailesi gazetelerde çok suçlanmışlardı. Alman Maliye Bakanlığı'nın yüksek tutarlar ödemesinden ötürü fazla sürtüşme çıkmadı. Savaş sonrasında Ruhr Vadisi'ndeki işletmeler Weimar hükümetinden geri alınmıştır. Stuttgart ve Tassing'deki bürolar tekrar çalışmaya başladılar. İkincisi ise 23. sayfa 2. paragrafın yanındaydı. Berthold'un daha yakın bir tarihte kurduğu şirketlerden biri hakkındaki bilgiyi kapsıyordu. Marki Berthold'un ithalat şirketinde ortakları Bay Sidney Masterson ve Bay Harold Leacock. Masterson ve Leacock ikisi de Zürih listesindeydiler. İkisi de İsviçre'deki 14 arsadan birer tane satın almışlardı. Böylelikle Berthold Zürih'e bağlanmış oluyordu. Hiç de sürpriz değildi bu. Yalnızca profesyonellik yönünden bilmecenin bir bölümünün daha uyuştuğunu görmek çok rahatlatıcıydı. Kahvesini bitirirken Savoy üniforması taşıyan yabancı bir adam yaklaştı yanına.
Ön danışmadan geliyorum efendim. 2 mesaj var.
Canfield korkuya kapılmıştı.
Beni ismimle çağırtırabilirdiniz.
İkisi de öyle olmamasını rica ettiler.
Anlıyorum, teşekkür ederim.
Birinci mesaj Derek'tendi. Hemen beni bul. İkincisi ise Elizabeth Scarlatti'den geliyordu. Lütfen saat 2:30'da suitime gel. Çok önemli. Ondan önce seninle görüşemem.
Canfield ince sigarlarından birini yakarak rahat Savoy iskemlesinde arkasına yaslandı. Derek bekleyebilirdi. İngiliz herhalde Benjamin Reynolds'ın İngiliz hükümetiyle yaptığı yeni anlaşmayı duymuş olacaktı. Ya çok öfkeli ya da özür doluydu şu anda. Derek işini sonra yatacaktı. Scarlett'li diğer taraftan bir karar vermişti. Janet haklıydı. Kadın geri dönmek istiyordu. Kendi yitireceklerini bir an için unutup Reynolds'a veya Glover'a ne cevap vereceğini düşündü. Elizabeth'in yardımına güvenerek binlerce dolar harcamıştı. Canfield yaşlı kadının beklenmedik ziyaretçisini düşündü. Ünlü dağcı Jacques-Louis Berthold. Niçin odaya bu biçimde girmişti adam? Yalnızca kilitli olan ve kilitli kalacak kapıyı mı düşünmüştü? Yoksa Elizabeth'i korkutmak mı istemişti? Belki de bir şey arıyordu odada. Derek'le kendinin iki kat yukarıdaki odaları aramaları gibi. Elizabeth'le karşılaşınca Berthold ne demiş olabilirdi? Elizabeth Scarlatti'yi korkutabilmek için ne diyebilir ki? Kadının oğlu eğer hala hayattaysa onun öldürüleceğini söylemiş olabilirdi. Belki bu kadını korkutabilirdi. Acaba korkutur muydu gerçekten? Oğlu ona ihanet etmişti. Scarlatti'ye ihanet etmişti. Tuhaf ama Canfield yaşlı kadının bu ihanet devam edeceğine, oğlunun ölmesini tercih edeceğini düşündü. Ama kadın şimdi geri çekiliyordu. Canfield, Calpurnia'da duyduğu yetersizliği tekrar sezinliyordu. Tekrar Elizabeth Scarlatti'yi düşünmeye zorladı kendini. Kadının kendisiyle 2,5'tan önce görüşememesinin nedenini Elizabeth'in yol hazırlıkları yapmakta olduğuna bağlıyordu. Ama yaşlı kadını bir sürpriz bekliyordu. Yaşlı kadına bir ziyaretçi geldiğini biliyordu. Elinde de Berthold'un dosyası vardı. Kadın dosyayı reddedebilirdi. Ama ya Alp halatı? Gönderdiğim notta seni 2,5'tan önce göremeyeceğimi yazmıştım. Lütfen isteklerime saygı gösterir misin? Çok önemli, bekleyemezdim. Çabuk açın kapıyı. Elizabeth kapıyı kızgınlıkla açtı ve odanın ortasına doğru yürüdü. Canfield kapıyı kapatarak sürgüyü gürültüyle itti. Kadın ona dönmeden konuşmaya başladı. Dosyayı okudum. Konuğunuzun neden kapıyı açması gerekmediğini de şimdi anlıyorum. Sanki kadının yaşlı yüzünün önünde bir tabanca patlatılmıştı. Yaşlı kadın dönerek boynunu büktü. Eğer 30 yaş daha genç olsaydı adamın üzerine öfkeyle saldırırdı kuşkusuz. Şimdiye dek Canfield'ın duymadığı bir yoğunlukla konuşuyordu. Seni vicdansız piç, yalancısın sen, hırsızın birisin. Yalancı, yalancı. Yaşamının geri kalan bölümünü hapishanede geçirttireceğim sana. Çok güzel, saldırıya karşı saldırı. Bunu şimdiye kadar çok becerdiniz ama şimdi sökmez artık. Derek benimleydi, halatı birlikte bulduk. Konuğunuzun yapının yanından sarkıttığı halatı. Yaşlı kadın dengesiz bir davranışla adama doğru fırlattı kendini. Gevşeyin biraz Allah aşkına, ben sizin tarafınızdanım. Kadının zayıf omuzlarını tuttu. Ona para vermelisin, satın almalıyız onu. Aman tanrım, çabuk buraya getir onu. Niçin? Nasıl? Kimi? Derek, ne kadar zamandır biliyorsun? Bütün kutsal şeylerin adına soruyorum. Ne kadar zamandır biliyorsun? Bu sabah 5'ten beri. Öyleyse başkalarıyla da konuşmuştur. Aman tanrım, başkalarına da söylemiştir. Kadın kendinden geçmişti. Canfield kadın için kuşku duymaya başlamıştı. Konuşmuştur sanırım ama yalnızca üstlerine söz etmiştir bu olaydan. Zaten kendi de oldukça üstün bir durumda. Ne yapmasını bekliyordunuz ki? Yaşlı kadın geriye kalan olanca gücünü kullanarak kendini toparlamaya çalışıyordu. Bütün ailemin öldürülmesine neden olabilirsin? Eğer bunu yaptıysan seni öldürtürüm. Çok sert bir dil kullanıyorsunuz. Niçin böyle konuştuğunuzu bana söylerseniz iyi edersiniz. Derek'i telefonla bulana kadar sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Genç adam telefonun yanına giderek santrala Derek'in numarasını verdi. Birkaç dakika yavaş sesle ve yalvarırcasına telefonda konuştuktan sonra yaşlı kadına döndü. 20 dakika sonra bir toplantıya gidiyormuş. Elinde tamamlanmış bir tutanak var. Toplantıda bunu okumasını isteyeceklerdir. Yaşlı kadın hızlı hızlı Canfield'in yanına geldi. Telefonu bana ver. Bay Derek, Elizabeth Scarlatti ben. Bu toplantı neyse oraya gitmeyin. Yalvarmayı gelenek haline getirmemişimdir ama sizden rica ediyorum lütfen gitmeyin.
Lütfen dün gece hakkında kimseye bir şey söylemeyin. Eğer konuşursanız bir sürü masum insanın ölümünden sorumlu olursunuz. Başka bir şey söyleyemem. Evet, nasıl isterseniz. Tabii göreceğim sizi bir saate kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Kadın büyük bir yükün altından kurtulmuşçasına yavaşça telefonu yerine koydu. Genç adama baktı. Tanrı'ya şükür. Kadın konuşurken Canfield onu izliyordu. Elizabeth'e doğru yürümeye başladı. Şimdi anlıyorum. O çılgın Alp halatı. Sabahın saat ikisinde akrobasiler. Yalnızca sizi korkutmak için değil bunlar. Gerekliydiler de.
Neden söz ediyorsun sen?
Sabahtan beri Bertolt diye düşünüyordum. Sizi korkutmak için geldiğini sanıyordum. Ama çok anlamsızdı bu. Hiçbir sonuca varamazdı ki. Sizle Lobby'de bir dükkanda veya yemek salonunda görüşebilirdi. Bunu yapamayacak biri olmalıydı sizin gece yarısı konuğunuz. Başka bir yerde görüşmekten çekinen biri.
Saçmalıyorsun. Dediklerin ipe sapa gelmez şeyler.
Tabii siz bütün bunlardan vazgeçmeye hazırsınız, neden olmasın? Amacınıza eriştiniz, onu buldunuz. Kayıp oğlunuzu buldunuz değil mi?
Yalan bu.
Hayır değil. O kadar ortadaki her şey. Bunu dün gece düşünebilmeliydim. Hepsi öylesine garipti ki çılgınca açıklamalar bulmaya çalıştım. Korkuyla sizi tehdit ettiklerini düşündüm. Ama hiç de öyle değilmiş. Meğer bizim ünlü savaş kahramanımız canlılar beldesine geri gelmiş. Ulster Stewart Scarlet. Siz de dışarıda görüşme riskini göze alamayacak tek kişi.
Uydurma bunlar, kabul etmiyorum.
İstediğiniz kadar kabullenmeyin. Şimdi size bir seçme olanağı tanıyorum. Derek bir saat içinde burada olacak. Ya biz bu işi aramızda hallederiz ya da ben şimdi dışarı çıkıp Ulster Scarlet'i bulduğumu bildiren telgrafı ofisime çekerim. Ve bu arada da gelininizle benimle beraber gelecek. Yaşlı kadın birdenbire sesini fısıltıya çevirdi. Çekingen adımlarla Canfield'a yürüdü.
O kız için en ufak bir duygun varsa dediğimi yaparsın, yoksa onu öldüreceklerdir.
Şimdi sesini yükseltme sırası Canfield'a gelmişti. Bu ses öfkeli bir adamın kükremesiydi. Beni tehdit etmeyin. Ne siz ne de o berbat piçiniz bana tehditler savuramazsınız. Benim bir bölümümü satın alabilirsiniz ama tümümü asla. Oğlunuza söyleyin, eğer Janet'e elini sürerse onu öldürürüm.
Utanç duymadan yalvararak Elizabeth Scarlet de adamın kolunu tuttu.
Tehdit eden ben değilim. Tanrı aşkına lütfen dinle beni, anlamaya çalış. Umutsuz durumdayım, kimse bana yardım edemez.
Canfield kadının buruşuk yanaklarından yaşların süzüldüğünü gördü, yüzü bembeyazdı. Göz çukurları yorgunluktan siyahlaşmıştı. Adam sanki gözleri yaşlı bir cesede bakar gibiydi, kızgınlığı yatışmaya başlamıştı. Kimsenin umutsuz olmasına gerek yok, kendinizi buna zorlamayın.
Janet'i seviyorsun değil mi?
Evet ve sevdiğim için de sizin o denli korkmanıza gerek yok. Ben kendini ammeye adamış bir görevliyim ama ammeden daha çok Janet'e adamış durumdayım.
İnancın durumu değiştirmez ki.
Bana olanları anlatmanız gerek.
Bana başka bir olanak tanımıyorsun değil mi?
Tanımıyorum.
Öyleyse Tanrı yardımcın olsun. Önünde çok dehşetli bir sorumluluk var. Bizim hayatlarımızdan sorumlusun.
Elizabeth olanları Canfield'a anlattı ve Canfield ne yapması gerektiğini biliyordu. Marki Bertolt'la karşılaşmanın zamanı gelmişti.
20. ayrımın sonu. Sayfa 233.